Değerli takipçiler, Basket Talks Akademi'nin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Öncelikle size Basket Talks Akademi hakkında biraz bilgi vermek isterim. Basket Talks Akademi'de basketbol bilimi insanlarıyla basketbol üzerine ve biraz da basketbol bilimi üzerine söyleşiler yapıyoruz. Bugünkü konuğum basketbol anatomisi sayfasının sahibi, admini ve aynı zamanda fizyoterapist Güney Yılmaz. Önceki yayınlara baskettalks.com ve diğer tüm podcast aracılarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak Güney abiyle röportajıma başlamak istiyorum. Güney abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız?
İyiyim, sen nasılsın?
İyiyim, teşekkürler. Nasıl gidiyor basketbol anatomisi sayfanız? Bu arada sanırım bu tanıtımı siz yapacaktınız ama ben biraz aceleci davranıp çok kısa bir tanıtmak isterim. Basketbol
Tabii,
anatomisi
sıkıntı yok.
sayfasının admini sahibi olarak ve
Evet.
aynı zamanda da YouTube'da YouTuber diyebileceğimiz bir seviyede. Öyle değil mi?
Yok ya, YouTuber değiliz. Hala çok amatör sayılıyoruz. Yani YouTuber diye tabir etmiyorum kendimi. Daha çok fizyoterapistim. Ben insanlara yardım etmek istiyorum sadece. Bu yüzden zaten bu kanalı açtım. Çok bir abonem de yok. Çok izlenmem de yok. Biliyorsundur zaten. Ama elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum insanlara.
Çok teşekkür ederim ben öncelikle böyle bir şey yapmaya çalıştığınız için. Yani çok aslında çok fazla bilgi var. Şimdi çok bu çok klişe bir söz aslında bir bakımdan da. Çok fazla bilgi var, doğru bilgiye ulaşamıyoruz falan.
Evet, bilgi kirliliği
Bilgi
klasik. Ya
kirliliği.
klişe ama doğru aslında.
Evet, doğru olduğu için de klişe olabilir. Her neyse. Bu arada arkanızda ayakkabılar görüyorum. Bir takım ayakkabı stikerları ve iki tane ayakkabı modeli. Ve evet, bir
Neler
sürü.
var kamerada olmayan hastası olduğum için böyle koyayım hatta onları da. Kobe formam falan da var arkada. Zaten Kobe aşığıyım.
Evet.
Ayakkabı var. Tutkum yani. Basketbol
Ayakkabı
ayakkabıları.
aynı zamanda bir fizyoterapist olarak ayakkabılarla ilgili belirli videolar çekiyorsunuz kendi YouTube kanalınıza.
Evet, doğrudur.
Bu ayakkabılar sadece basketbol ayakkabıları mı yoksa normal koşu ayakkabıları ya da işte futbol ayakkabıları diye ayırıyor musunuz?
Yani uzmanlık alanım basketbol ayakkabıları benim. Zaten kendim de fizyoterapistim. O yüzden ayakkabıları anatomik olarak da inceleyebiliyorum. Hangi mevkiye hangi ayakkabı daha uygun bunu da anlatıyorum kanalımda. Birçok ayakkabının incelemesi mevcut. Aynı zamanda da tutkum zaten bu. Basketbol ayakkabı koleksiyonum var. O yüzden benim için keyifli bir iş aslında.
Bu tutku çocukluğunuzdan beri mi var yoksa böyle yeni yeni mi başladı?
Aslında 5-6 yıl önce başladı bu tutku. Basketbol ayakkabısı tutkusu. Yani Türkiye'de zaten bulmak çok zor basketbol ayakkabılarını. Sen de oyuncusun, biliyorsundur.
Evet.
Çok çeşit olmuyor Türkiye'de. Sonra Avrupa'ya falan gittim işte. Orada daha fazla çeşit görünce tutku başladı. Sonra da devam ettim.
O zaman kemik sorulara geçiyorum hemen.
Tamam, sen nasıl istersen.
Estağfurullah. Şimdi basketbol bir fizyoterapist olarak basketbol üzerine uzmanlaştınız anladığım kadarıyla. Ve bu uzmanlığınızı tamamen ücretsiz bir şekilde Instagram, YouTube'dan da bazı bilgiler vererek bizlere katkıda bulunuyorsunuz.
Evet, yani uzman diye aslında söylemek istemem kendi açımdan. Uzman değilim. Elimden geldiğince yardım ediyorum. Tabii 4 yıl fizyoterapi bölümünü bitirdim. Fizyoterapi ve rehabilitasyon. Ama tabii çok büyük ustalar var bu alanda. O yüzden kendimi usta demek, uzman demek istemiyorum. Ama elimden geldiğince evet, ücretsiz bir şekilde insanlara yardım etmeye çalışıyorum. Genelde genç adolesan dönemindeki sporcular oluyor bunlar. Yani 10-19 yaş arası. Onlar genelde bana DM üzerinden ulaşıyor. Onlara yardımcı oluyorum. Çok güzel geri dönüşler de alıyorum. O şekilde devam ediyoruz.
Şeyi sormak isterim aslında. Neden basketbolu seçtiniz bu bir spor dalı olarak?
Öncesinde ben futbol oynuyordum aslında. Hatta birkaç takımın altyapısında bile oynadım. Yani memleketim olan Gaziantep'te. Daha sonra ortaokula geçince basketbol tutkum başladı açıkçası. Ondan sonra devam etti. Şu anda yatıp kalkıp basketbol yani. Hayatımız bu oldu.
Süper. Bütün bu NBA maçlarını, Euroleague maçlarını takip ediyor musunuz?
Evet. Çok uykusuz kaldığım geceler oluyor. Hatta daha küçük ligleri bile takip ediyorum. Yani Litvanya Ligi'ndeki bir maçı bile izliyorum.
Aa
Öyle
ne
söyleyeyim.
güzel. Litvanya mesela orada böyle bir ters bir hareket görüp ah keşke onu yapmasaydın ya da işte tam içeri girecekken çok fazla adam var, çok fazla kalabalık var ve bileğini burkabilir mesela. Siz bunu öngörebiliyorsunuzdur muhtemelen. İçeri girme oğlum falan diye böyle bir anda televizyonla konuşmaya başlıyor musunuz? Ya da içinizden böyle geçiriyor musunuz?
Ya bunu öngörmek çok zor. Çünkü her sporcuya göre değişiyor ama sakatlıktan sonra genelde. Çünkü sakatlık olana kadar maçın coşkusuyla ona pek dikkat etmiyorsun. Ama işte bilek burkulunca, tekrar yavaş çekimde gösterince işte diyorsun şu bağlar gitti. Maalesef 3 ay yok falan diyorsun. Sonra rapor geliyor zaten. Onu da kanalda inceliyorum büyük sakatlıkları. Oyuncuların sakatlıklarını o şekilde bir şey oluyor.
Evet. Peki aslında şey de çok garip bir durum. Siz şimdi bütün sakatlıkları bilerek basketbol oynuyorsunuz ve bunları da devamlı inceliyorsunuz. Devamlı yeni sakatlıklar görüyorsunuz. Zaten bildiğiniz sakatlıklar arşivi diyebileceğimiz biçimde kocaman bir kütüphaneniz var. Özellikle YouTube'da da çok güzel bir içerik var sakatlıklar adına. Şimdi bazı oyuncular sakatlandıktan sonra sakatlandığı pozisyona tekrardan gelmek istemiyor. Yani içeri girerek sakatlandıysa bir daha içeri girmeye korkuyor bir süre boyunca.
Evet.
Siz şimdi bütün sakatlıkları bilerek bu psikolojiyle nasıl basketbol oynuyorsunuz? Yani ah ki sakatlanırım falan diye bir anda böyle şut mu atıyorsunuz ya da nasıl oluyor?
Şöyle ben de basketbol oynasam bu soruyu sormazdım. Çünkü ben basketbol tabiri caizse deli gibi oynuyorum. Çok iyi oynuyorum demiyorum ama deli gibi oynuyorum. Yani her şeyimi sahaya veriyorum. Zaten benim de sakatlıklarım var. İşte aşil tendinitim var, menisküs yırtığım var ikinci derece. Sahada hiçbir şey gözüm görmüyor. Yani fizyoterapist falan olmuyorum sahada. Sadece basketbolu seven deli bir oyuncu oluyorum. Şu anda da oynuyorum evet halihazırda. O yüzden sahada hiç dikkat etmiyorum. Yani şuta kaçayım, içeri girmeyeyim. Tabii eskiden daha çok içeri girerdim. Çünkü daha gençtim. Ama şu an 24 yaşına geldim. İşte dizler, mizler yavaş yavaş yavaşlıyor. Bunu hissediyorsun. O yüzden daha çok şuta yönelik oynamaya çalışıyorum. Ama hala aynı deliliğe sahibim.
Geçmiş olsun bu arada sakatlıklarınız için.
Teşekkür ederim.
Peki sizce şimdi belirli kas grupları bazen belirli sporlar için ayrılabiliyor. Mesela bu ne kadar doğru bilmiyorum ama bize basketbol altyapılarda öğretirken yüzmeye gitmeyin, ters kas grubu, basketbol oynuyorsanız yüzmeye gitmeyin gibi şeyler söylüyordu. Yüzmeyi hani yüzün ama bir spor hocasının denetiminde yüzmeyin gibi şeyler söylüyor. Bunun ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Öncelikle bunu sormak isterim. Böyle bazı sporlar, spor dalları arasında kas grupları ayrımı var mı?
Yani şöyle bir spor yaparken vücudundaki tüm kasları kullanıyorsun aslında teorik olarak. Ama tabii bazı sporlarda bazı kaslar daha çok ön plana çıkıyor. Ama o bir mit. Yani yüzme, basketbol oynuyorsan yüzmeye gitme bence bir mit. Yani bununla ilgili kanıtlanmış bir araştırma yok zaten. Basketbolda daha çok yani koştuğumuz için ve zıpladığımız için durmadan ayak, diz kasları, kalça kasları çok ön plana çıkıyor. Şut attığımız için omuz kasları, işte kol kasları ön plana çok çıkıyor. Ve kimsenin dikkat etmediği aslında abdomen bölgesindeki karın kaslarımız çok ön plana çıkıyor. Yine sırt kasları keza. Yani neredeyse tüm kasları saydım sana. Yani tüm kasları kullanıyoruz aslında. Ama tabii bazı bölge oyuncularının bazı bölgeleri spesifik olarak geliştirmesi gerekiyor. Mesela bir pivotun İçeride itiş kakış olduğu için kalça kaslarının, abdomen kaslarının çok kuvvetli olması gerekiyor. Misal veriyorum işte bir gardın ne bileyim diz kaslarının daha kuvvetli olması gerekiyor bu şekilde. Ama genel olarak tüm vücut kaslarını kullanıyorsun yani.
Teşekkürler. Bir kas grubu mesela bir kas grubu çok gevşediğinde ve bunu takım fizyoterapisti gördüğünde veya herhangi bir şekilde fark edildiğinde diz kapağı mesela siz örnek verdiniz gardların diz kapağı bölgesinin gelişmesi gerekiyor diye. Bu biraz hafif şey olduğunda biraz böyle cıvık demek istiyorum ama onun böyle daha iyi bir tabiri vardır diye düşünüyorum.
Yani
Güçsüz.
mesela yani o durumda zaten fizyoterapist, takım fizyoterapisti bunu anlayıp o bölgeyi geliştirir. Çünkü güçsüz olan bölge sakatlığa da açık demektir. Ama bunun da bir oranı var. Mesela bacağımızda iki kas grubu var üst bacakta. Hamstring ve quadriceps. Burada bir oran var mesela quadriceps 2x güçlüyken hamstring 3x güçlü olması lazım. Onun oranı eğer kaçarsa sakatlık ihtimali de artıyor. Tabii bunu takım fizyoterapistleri gayet iyi biliyor ve bu şekilde oyuncularını yönlendiriyorlar.
Size bir de şeyi sormak isterim aslında. Bunu hem merak ettiğim için hem de bazı merak edenlerin olduğunu düşündüğüm için sormak isterim. Şimdi bazı videolar çok fazla bilgi verici olduğunda, özellikle bu anatomi ile ilgili videolar çok fazla bilgi verici olduğunda bir kısım sıkılabiliyor. Ama çok bilgiden uzak, böyle daha fazla sokak ağzı diyebileceğimiz bir şekilde olduğunda da bilgi isteyen kişiler sıkılabiliyor ya da bilgi aradığı için o videodan çıkabiliyor. Siz bunun tam ortasını tutturabiliyorsunuz. Bir tekniğiniz, bir taktiğiniz var mı? Özellikle bu Reels videolarında ve YouTube'a çektiğiniz sakatlık videolarında hem tıptaki ismini söylüyorsunuz, terimini söylüyorsunuz hem de bizim anlayacağımız şekilde söylüyorsunuz.
Benim kitlem yani milli takım oyuncusu da beni takip ediyor. Altyapı koçları da takip ediyor. Aynı zamanda 12 yaşındaki genç bir basketbol oyuncusu da takip ediyor. Bazı terimleri yani sağlık uzmanları da takip ediyor bu arada. O yüzden bunu harmanlamak zorundayım. Yani aynı zamanda o genç sporcuya hitap etmem lazım. Aynı zamanda o koça hitap etmem lazım. Evet,
Yok.
kestane havlıyor.
Bu kadar da doğal bir söyleşi oluyor.
Zaten videolarımı atlıyor. Görüyorsundur bazen.
Evet
Son
evet.
yazı videomda da var.
Çok tatlı bir köpek bu arada.
Yani yakından pek öyle değil ama.
Öyle mi? Buradan öyle gözüküyor.
Biraz hırçın. Yani böyle. O yüzden harmanlamak zorunda kalıyorum. Yurt dışında özellikle Amerika'da bu tarz çok sayfa var. Yani mesela adamın 500 bin takipçisi var. Sakatlıkları inceliyor. Ve gerçekten anatomik bir dille konuşuyor. Çok seviliyor. Türkiye'de böyle bir şey yoktu. Ben ilkim bu alanda ama ben de çok üstüne gidemiyorum. Umarım ileride daha iyi olacak. Pek vakit bulamıyorum bu aralar. Ama dediğim gibi harmanlıyorum. Çünkü dediğim gibi takipçilerim genç de var, yaşlı da var, spor uzmanı da var, koç da var. O yüzden bu şekilde olmak zorundayım.
Peki zaten çok fazla bilgi içeren, çok fazla terimsel konuşan bir YouTube kanalı ya da bir videolar serisi bir süre sonra belgesele dönüyor anladığım kadarıyla. Ya bir
Evet, onu da
belgesel.
seven çok var. Ama benim kitlem uygun değil. Çok uygun değil.
Evet. Siz en son bu bilek sakatlıkları öyle değil mi? Ayak bileği sakatlıklarından kaçınmak için birkaç öneri vermiştiniz, birkaç hareket göstermiştiniz. Bunun daha azalması için.
Evet.
Bu arada bu soruyu da İrem Alış diye bir dinleyicimiz sormuş. Bu Instagram üzerinden bir anket yapmıştık. Bu anketten iki soru istedik. İki sorunun bir tanesini kullanıyoruz diye en iyisini seçtik arasından. İrem
Teşekkür
Alış,
ederim
ona da
kendisine.
teşekkür ederiz. Evet. Sorusu şu yönde, sakatlıktan kaçınmanın yolları nelerdir?
Bu benim YouTube'a giriş videom sanırım. Yok, ikinci videomdu. Çok pardon. 5 altın kuralım var benim bununla ilgili. İşte öncelikle iyi uyku ve iyi beslenme. Günde en az 8 saat uyuması gerekiyor bir sporcunun. Bununla ilgili birçok araştırma var. Fazla uyuyan sporcunun, örnek veriyorum, günde 10 saatten fazla uyuyan sporcunun hem sakatlık riski artıyor hem de serbest atış yüzdesi bile düşüyor. Aynı şekilde az uyuyanında böyle %300 oranında sakatlık riski artıyor. Mesela NCAA oyuncularında bir araştırma yapmışlar, koleji basketbolu. Günde 8 saatten az uyuyan basketbolcuların sakatlık riski %300 oranında artmış. Beslenme de aynı şekilde. İyi beslenmeyen sporcuların sakatlık ihtimalinin arttığına dair çok fazla araştırma var. Yine maçtan önce ve sonra yaptığımız stretching dediğimiz egzersizler sakatlık ihtimalini azaltıyor. Ama bugünlerde bununla ilgili araştırmalar da var. Bunun aslında sakatlık riskine etki etmediği, hatta sakatlık riskini arttırdığına dair. Ama henüz çok kanıtlanmış bir şey bulamadığım için şu an bunu paylaşmayacağım. Onun dışında o videodan hatırlamaya çalışıyorum. 3 yıl olmuş bu arada o videoya. Ayakkabı seçiminden bahsetmiştim. Ayakkabı seçimi de çok önemli. Mesela siz bir gardsanız LeBron'un ayakkabısını giymemelisiniz. Niye? LeBron'un ayakkabısı ağırdır ve sakatlık riskinizi arttırır. Ya bu çok az bir ihtimal tabii ki ama sonuçta bir ihtimal. Ayakkabı seçimi de basketbolda çok önemli. Onun dışında beslenme dedik, uyku dedik, ısınma soğuma hareketleri dedik. Temel olarak bunlar.
Evet, zaten daha ne olsun deyip
En önemlisi
uyku
uyku
beslen.
beslenme. Evet, aslında
Bütün herkes zaten bunu söylüyor. Uyku beslenmeye dikkat edin. Hatta antrenman sonrasında koçlar da söylüyor. Oğlum uyuyun ya da beslenin, iyi beslenin falan diye.
evet, çok haklılar. Çok haklılar. Çünkü uyku sandığımızdan daha önemli.
Evet, yani bu uyurken acaba bir kan dolaşımı ya da başka bir böyle atıyorum o gün boyunca omuz çalıştık ve uyuduğumuzda artık rahat bıraktığımız için omuzda toplanan o kas sıvıları gevşiyor mu ya da bir şey mi oluyor uykuda?
Çok basit aslında. Omuzun dinleniyor. Yani vücudun dinleniyor ve ertesi güne hazır oluyor. Çünkü sen yorgun olduğunda bir şeyi tekrar yaparsan reaksiyon zamanın artacak. Mesela topa çok hızlı reaksiyon verebiliyorken uyumazsan ertesi gün çok hızlı reaksiyon veremeyeceksin. Ve bu yüzden bileğini burkacaksın. Ve çok basit bir denklem aslında. O yüzden uyku sandığımızdan çok çok daha önemli.
Peki bu streçler mesela doğru streç bir de yanlış açma germe hareketleri diye sanırım böyle bir ayrım var. Bazen
Evet, onunla ilgili de çok bilgi kirliliği var. Stretching ile ilgili de son günlerdeki araştırmalar şöyle diyor. Maçtan önce yaptığınız stretching çok etki etmiyor sakatlığı azaltma yönünde. Onun yerine kardiyo yapın diyor uzmanlar. Mesela Zayn'ı sağ kenarında bisiklet sürerken görebilirsin bisikletin üstünde. Açma germe yerine bisiklet sürüyor. Günümüzde bunu öneriyor uzmanlar. Bununla ilgili birçok araştırma var. Aslında bununla ilgili de video çekmeyi planlıyorum. Yakın zamanda kanalda görebilirsin.
süper, evet, en azından bir spoiler almış olduk ilerideki videolarla ilgili. Peki bu mesela bazen şeyler oluyor. Bunun aslında şey derecesini sormak istiyorum size. Bu verebilecek zarar derecesini, tehlike derecesini. Mesela streçe başladık açma gelmeye ve vücudun belirli yerlerini olabildiğince gerdirdik. Ama atıyorum ayak bileğini ya da kol kısmını tam yapamadık. Diğer taraflara daha çok zaman harcadık. O tarafları bazen pas geçtik ya da çok az zaman harcadık. O zaman bir tehlike oluyor mu sakatlanma bakımından?
Şöyle yani tek tek statik stretching dediğimiz stretchingde tek tek her bölgeyi zaten antrenman öncesi mutlaka sen de yapıyorsundur, biliyorsundur. Tek tek her bölgeyi geriyorsun. İşte klasik şu hareketle başlar zaten. Günümüzde bunun çok aslında mantıklı olmadığı ortaya çıktı. Onun yerine mesela turnike ısınması var. Onu da maçtan önce yapıyorsunuzdur. Onun daha etkili olduğu ortaya çıktı. Şöyle, çünkü dinamik stretching dediğimiz işte koşu, turnikede vücudun tüm kaslarını aslında açmış oluyorsunuz. Yani maçı hazırlıyorsunuz vücudunuzu. Stretching'in temel amacı bu zaten. Aksiyona hazırlamak vücudu. Ki sen koştuğunda, turnike attığında, işte takım arkadaşına paslaştığında maçtan önce vücudunu maça hazırlamış oluyorsun. O yüzden artık bunu öneriyor uzmanlar. O statik stretching biraz eski moda oldu.
Yo yo, evet.
Evet,
Kız
hızlı yine.
kızı
Evet.
mı? O zaman son sorudan önce son bir soru sormak isterim. Çünkü son soruyu sorduktan sonra basketbol dışında bir soru olacak son soru. O yüzden
Tamamdır.
basketbola dair bir soru sormak isterim ama bir o kadar da basketbola uzak sayılır. Tekrardan bu basketbol anatomisi sayfası ile ilgili bir soru sormak isterim. Bu kadar bilimsel ve öğretici bir şeyi özellikle günümüzde nasıl bu kadar erişilebilir ve insan kitlelere hitap edebilir? Aynı zamanda da kitleleri üstüne çekebilir hale getirdiniz. Yani bugün zaten bu kadar eğitici bir şeye düşen zaman çok azdır muhtemelen. YouTube'da mesela kitap okuma oranları falan diye şimdi başlamayayım da. Yani YouTube'da böyle eğitici şeylere TEDx konuşması eğitici kısmına düşen görüntülenme sayısı daha az mesela. Bu istatistiksel olarak açıklanmış bir şey. Siz bu kadar eğitici bir şeyi hem eğlenceli hale de getiriyorsunuz tabii, onu söylemek istemiyorum. Bu kadar eğitici bir şeyi nasıl bu kadar göz önüne çıkartıp insanları da üstüne çekebildiniz?
Yani aslında şu an istediğim kitle hala elimde değil. Hala işte takipçim çok az, videolarım çok az izleniyor. Ama haklısın, eğitici şeyler çok izlenmiyor. Ben araya eğlenceli şeyler de işte ayakkabı incelemesi de katmaya çalışıyorum. Bu insanların ilgisini çok çekiyor. Yani nasıl bu şekilde dikkat çektiğimi soruyorsan aslında çok dikkatle çekmiyorum, onu da söyleyeyim. Yani 400-500 izleniyor videolarım. Burada bir açlık var aslında. Şu an YouTube Türkiye'ye baktığında yani konuşan insan çok. Aboneleri de benden çok fazla. Ama bakıyorsun adam yani şey değil, bir yetkinliği yok. Yani sadece konuşuyor, ne bileyim çıkıp crossover yapıyor, sayı atıyor. Çok da iyi oyuncudur, saygı duyarım. Ama böyle herkes işte basketbolun bu sakatlık, sağlık kısmı ile ilgili ahkam kesiyor YouTube Türkiye'de. Ben de dedim yani ben bu işi biliyorum, eğitimini aldım. Neden ben yapmayayım? Sonra işte büyüdü sayfa biraz. Sonra bu şekilde devam ediyoruz. Ama hala istediğim seviyede değilim ve bence çok az izleyicim. Eğitici bilgi izlenmiyor.
Umarım istediğiniz seviyeye gelir bir an önce.
Umarım.
O zaman son soruyu sormak isterim size. Basketbol olmasaydı basketbol dışında hangi sporu seçerdiniz? Hangi sporu tercih ederdiniz?
Uğraştığım sporlara şöyle bir bakıyorum. Hatta
Futbol
profesyonel
vardı.
düzeyde yaptım. Evet, futbol yaptım. Masa tenisi yaptım. Satranç. Onu da profesyonel seviyede yaptım. Büyük ihtimal masa tenisine devam ederdim gibi ya. Çünkü fiziğim futbola da çok uygun değil aslında. Basketbola da çok uygun değil aslında benim fiziğim. Basketbola göre biraz zayıf kalıyorum. Ben hep hızımla bir şeyler yaptım basketbolda. Artık hızım da yok. Masa tenisi olurdu büyük ihtimal.
Masa tenisi bu tenise göre kas grubu olarak daha şey değil mi? Daha az kas grubunu çalıştırıyor. Çünkü teniste koşuyorsun, masıyorsun böyle
Aslında
kocaman.
masa tenisi de çok fazla kası çalıştırıyor. Özellikle kol bölgesi ve çok yorucu. Oynadın mı bilmiyorum
Yani
masa
çok böyle
tenisi.
arkadaşlarız. Kafamıza atıyorduk yani. O kadar şey oynadık.
Aslında o da çok hareket gerektiriyor, koordinasyon gerektiriyor. Yani o da vücuttaki tüm kasları çalıştırıyor. Yani ayaktan tut, işte omuza kadar, boyun kaslarına kadar. O da zor bir spor. Ama yani basketbola ve futbola göre daha kolay bence.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için ve
Ben teşekkür ederim.
kattığınız bilgiler için de aynı zamanda sorulara verdiğiniz cevaplar için de.
Ben teşekkür ederim.
Başka bir bölümde hatta başka yeni şeylerde görüşmek dileğiyle. Çok teşekkürler tekrardan.
Umuyorum, umuyorum. Teşekkür ederim beni davet ettiğin için.
Ne demek?
Sen de takip ediyorum Basket Talks'u. Umarım daha iyi yerlere gelirsin. Devam
Teşekkürler.
et böyle.
Umarım birlikte daha iyi yerlere gelebiliriz. Siz, basketbol
Umuyorum.
akademisinde umuyorum. Yani bence şu anda çok güzel bir yerde basketbol anatomisi. Özellikle bu benim yaş kategorimdeki benim gördüğüm kadarıyla insanların takip edip bilmesi bence çok güzel bir şey aslında. Ama sizin istediğiniz seviyeye gelmesi için her şeyi yapabilirim açıkçası böyle bir sayfanın.
Teşekkür ederim. Sağ ol. Umarım güzel şeyler yapacağız beraber.
Umarım. Çok teşekkürler. Tekrardan görüşürüz.
Ben teşekkür ederim. Güle güle.
Basket Talks Akademi'nin bugünkü konuğu fizyoterapist ve basketbol anatomisi sayfasının admini Güney Yılmaz'dı. Daha fazlası için baskettalks.com ve diğer tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir, bağış desteği için Patreon ve Kresus araçlarını da kullanabilirsiniz. Ben Mirdemir Demirer. Bir sonraki Basket Talks programında daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.